Baş kaldıran insan Albert Camus.
Ayrım 26.
Almanya savaş ittirdiğine göre korkak ve haindi. Ölmesi gerekirdi. Alman halkı yenecek güçte değilse yaşamayı hak etmemiştir. Böylece Hitler bu halkı ölüme sürüklemeye, Rus topları Berlin saraylarının duvarlarını çatlatırken intiharını bir ululama yapmaya karar verdi. Hitler, kemiklerinin mermer bir tabuta konulmasını isteyen Göring, Goebbels, Himmler, Ley, yer altlarında ya da hücrelerde kendilerini öldürürler. Ama hiç yoluna bir ölümdür bu. Kötü bir düş, dağılan bir duman gibidir. Ne etkilidir ne de bir örnek niteliği taşır. Yok sayıcılığın kanlı boş gururunu kesinler. Özgür olduklarını sanıyorlardı diye haykırır Frank. Hitlercilikten kurtulunamayacağını bilmiyorlar mıydı? Bilmiyorlardı. Her şey yoksamanın bir kölelik, gerçek özgürlüğünse tarihe ve başarılarına göğüs geren bir değere içten bir boyun eğiş olduğunu da bilmiyorlardı. Ama faşist gizemler yavaş yavaş dünyayı yönetmeyi kurmuş olsalar bile hiçbir zaman gerçekten evrensel bir imparatorluk kurmaya kalkmadılar. Fazla fazla kendi yengileri karşısında şaşıran Hitler eyleminin taşralı kaynaklarından saparak evrensel yurtla hiçbir ilgisi bulunmayan belirsiz bir Alman imparatorluğu düşüne yöneldi. Rus komünizmi ise tam tersine açıktan açığa dünya imparatorluğunu ister, kaynaklarında da bu istek vardır. Gücü, derinliği, tarihimizdeki önemi bundan ileri gelir. Görünüşler ne olursa olsun Alman devrimi geleceksizdi. Yıkımları tutkunun kendisinden daha büyük olan ilkel bir atılımdan başka bir şey değildi. Rus komünizmi tam tersine bu denemenin betimlediği doğa ötesi tutkuyu, Tanrı'nın ölümünden sonra en sonunda tanrılaştırılmış bir insan yurdu kurma görevini yüklendi. Hitler serüveninin kendine mal edemeyeceği devrim adını Rus komünizmi hak etmiştir. Şimdi görünüşte bu adı hak etmese bile bir gün hem de bir daha bırakmamasıyı hak edeceğini ileri sürmektedir. Tarihte ilk kez silahlanmış bir imparatorluğa dayanan bir öğreti ve bir eylem kesin devrimi ve dünyanın en sonunda birleştirilmesini bir erek olarak benimsemektedir. Şimdi bize bu savı ayrıntılarıyla incelemek kalıyor. Hitler çılgınlığının doruğunda tarihi 1000 yıllığına durduracağını ileri sürmüştü. Tam bunu yapmak üzere olduğuna inandığı, yenilmiş ulusların gerçekçi filozoflarının da bunun bilincine varmaya, bunu onaylamaya hazırlandıkları sırada, İngiltere ve Stalingrad Savaşı onu ölüme doğru attı ve tarihi bir kez daha ileri itti. Ama insanın tarihi kadar eski tanrılık savı, Rusya'da kurulmuş biçimiyle ustal devlet görünüşü altında daha büyük bir ağırlık, daha büyük bir etkinlikle yeniden ortaya çıktı. Devlet yıldırıcılığı ve ustal yıldırı. 19. yüzyıl İngiltere'sinde toprağa dayalı sermayeden sanayi sermayesine geçmenin yol açtığı acılar ve korkunç yokluklar içinde ilkel kapitalizmin göz kamaştırıcı bir çözümlemesini yapmak için Marx'ın elinde çok ögeler vardı. Sosyalizme gelince ancak Fransız devrimlerinden çıkarabileceği ama öğretileriyle çelişen dersler bir yana bundan ancak gelecek kipiyle soyut içinde konuşmak zorundaydı. Bu bakımdan en geçerli eleştiri yöntemiyle en tartışma götürür, en ütopik mutlu gelecek inancını öğretisinde birbirine karıştırmış olmasına şaşırmamalı. İşin üzücü yanı tanımı gereği gerçeğe uygun olması gereken eleştirel yöntem ön biliğe bağlı kalmak istediği ölçüde olaylardan uzaklaşmıştır. Gerçeğe verilen payın mutlu gelecek inancının payını azaltacağı sanılmıştır. Bu bile bir belirtidir. Daha Marx'ın yaşadığı sıralarda bile sezilebilir bu çelişki. 20 yıl sonra The Capital yayımlandığı zaman komünizm bildirisi öyle sarsılmazcasına doğru olmaktan çıkmıştır. Öte yandan The Capital de tamamlanmış değildir. Çünkü Marx ömrünün sonlarında yeni ve baş döndürücü bir toplumsal ve ekonomik olaylar yığını üzerine eğiliyor, öğretiyi yeni baştan bunlara uydurması gerekiyordu. Bu olaylar da özellikle o zamana değin küçümsediği Rusya ile ilgiliydi. Sonra 1935 yılında Moskova'daki Marx-Engels Enstitüsü'nün daha yayınlanması gereken 30'u aşkın cilt varken Marx'ın tüm yapıtlarını yayınlama işini bıraktığı bilinir. Anlaşılan bu ciltlerin içeriği yeterince Marksist değildi. Ne olursa olsun Marx'ın ölümünden beri müritleri arasında bir azınlık onun yöntemine bağlı kaldı. Tarihi yapan Marksçılara gelince tam tersine Marx'ın bir devrim doğuramayacaklarını söylediği koşullarda Marksçı bir devrim yapmak için ön biliğe, öğretisinin karanlık yanlarına sarsılmışlardır. Marx'ın ön bilisi gittikçe artan bir inanç konusu olurken, önceden haber verdiklerinin çoğunun olaylarca sarsıldığı söylenebilir. Nedeni basittir bunun. Önceden haber verdikleri kısa süreliydi ve denetlenebilirdi. Ön bili uzun sürelidir. Dinlerin sağlamlığını sağlayan şey de kendisinden yanadır. Kanıtlama olanaksızlığı. Öngörüler boşa çıkarken ön bili tek umut olarak kalıyordu. Bunun sonucu olarak tarihimiz üzerinde yalnız başına hüküm sürmekte. Marksçılık ve kalıtçılarını burada yalnız ön bili açısından inceleyeceğiz. Burjuva ön bilisi. Marx aynı zamanda hem bir burjuva peygamber hem de bir devrimci peygamberdi. İkincisi birincisinden daha ünlüdür ama ikincisinin yazgısının çok yanlarını birincisi açıklar. Onda Hristiyan ve Burjuva kökenli, tarihsel ve bilimsel bir mutlu gelecek inancı, Alman ülkücülüğü ile Fransız ayaklanmalarından doğma devrimci gelecek inancını etkilemiştir. İlk çağ dünyasıyla karşılaştırılınca, Hristiyan dünya ile Marksçı dünyanın birliği sarsar insanı. Her iki dünyanın ortak yanı, kendilerini Ellen tutumundan ayıran bir dünya görüşleri bulunmasıdır. Jaspers çok iyi tanımlar bunu. İnsanların tarihini kesinlikle tek bir tarih olarak görmek bir Hristiyan düşüncesidir. İlk olarak Hristiyanlar insan yaşamını ve olaylar dizisini bir kaynaktan bir sona doğru giden bir tarih olarak görmüşler, insanın kurtuluşu ya da cezayı bu tarih süresi içinde hak ettiğini düşünmüşlerdir. Tarih felsefesi bir Ellen kafası için şaşırtıcı olan bir Hristiyan belirlemesinden doğmuştur. Ellenlerin oluşum kavramıyla bizim tarihsel evrim düşüncemizin ortak hiçbir yanı yoktur. İkisi arasındaki fark bir daire ile düz bir çizgiyi birbirinden ayıran farktır. Ellenler çevrimsel olarak tanımlarlardı dünyayı. Kesin bir örnek vermek gerekirse Aristoteles Truva Savaşı'ndan sonra geldiğini düşünmüyordu. Hristiyanlık Akdeniz dünyasına yayılabilmek için Ellenleşmek zorunda kaldı. Bu yüzden öğretisi yumuşadı. Ama özgünlüğü o zamana değin hiçbir zaman birbirine bağlanmamış iki kavramı, tarih ve ceza kavramlarını ilk çağ dünyasına sokmak oldu. Aracılık düşüncesi bakımından Hristiyanlık Ellen'dir. Tarihsellik kavramı dolayısıyla Yahudidir ve Alman ülkücülüğünde yeniden karşımıza çıkacaktır. Tarihsel düşüncelerin bir gözlem değil de bir değişim konusu olarak gördükleri doğaya düşmanlıkları göz önüne alınırsa bu kopma daha iyi fark edilir. Marksçılar için olduğu gibi Hristiyanlar için de doğayı yenmek gerekir. Ellenler ona uymanın daha iyi olduğu görüşündedirler. İlk Hristiyanlar ilk çağın acun aşkını bilmezler. Üstelik sabırsızlıkla dünyanın iyice yaklaşmış sonunu beklemektedirler. Ellencilik Hristiyanlıkla birleşince bir yandan albi sapkınlığının gelişimini bir yandan da Francis'i doğuracaktır. Ama Engizisyon bir de albi sapkınlığının yok edilişi kiliseyi dünyadan ve dünyanın güzelliğinden yeniden ayırır. Tarihin doğadan üstünlüğü benimsenir. Jaspers yine haklıdır. Dünyayı yavaş yavaş özünden boşaltır Hristiyanlık. Öyle ya bir simgeler bütününe dayanır. Bu simgeler çağlar içinde süren tanrısal dramın simgeleridir. Doğa bu dramın dekorundan başka bir şey değildir artık. Hristiyanlık insanla doğanın güzel dengesini, bütün ilk çağ düşüncesini ışıklandıran şu insanın doğayı benimseyişini bozar. Bunu da tarih yararına yapar. Dünya ile dostluk gelenekleri bulunmayan kuzey halklarının da bu tarihe girişi devinimi hızlandırır. İsa'nın tanrılığının yatsındığı, Alman ülkücülüğünün desteğiyle İsa'nın yalnızca tanrı insanın simgesi olduğu andan sonra aracılık kavramı silinir, Yahudi bir dünya canlanır yeniden. Orduların dizginlenmez tanrısının saltanatı başlar yine. Her güzellik boş hazlar kaynağı diye alçaltılmış, doğa köleleştirilmiştir. Marx bu açıdan tarihsel tanrının Eremyası, devrimin ermiş Augustinusudur. Çağdaşları arasında gericiliğin en akıllı kuramcısı ile basit bir karşılaştırma, öğretisinin özellikle gerici yanlarının bununla açıklandığını göstermeye yeter. Joseph de Master, Hristiyanca bir tarih felsefesi adına 300 yıl boyunca düşünülmüş bütün kötülüklerin özeti olarak gördüğü Jakobinliği ve Calvinciliği çürütür. Dinsel bölünmeler, sapkınlıklar karşısında en sonunda Katolik bir kilisenin dikişsiz giysisini yeniden yapmak ister. Ereği, Masonluk serüvenleri sırasında görürüz bunu, evrensel kilise sitesini kurmaktır. Meister ilk biçimdeki Adem'i ya da Faber de Olivet'in farklılaşmış insanların kökenindeki evrensel insanıyla Kabalcıların Adem Kadmon'unu düşler. düşüşten önceki bu insanı yeniden yaratmak gerekmektedir. Kilise bütün dünyayı kapladığı zaman bir ilk ve son Adem'e beden verecektir. Petersburg gecelerinde bu konuda birçok sözlere rastlanır. Bunların Hegel ve Marx'ın mutlu gelecekle ilgili sözleriyle benzerliği şaşırtır insanı. Maestri'nin tasarladığı hem yersel hem göksel Kudüs'te aynı ruhu kavramış olan insanlar birbirlerini anlayacak, birbirlerinin mutluluğunu yansıtacaklardır. Maester ölümden sonra kişiliği yatsımaya dek götürmez işi. Yalnız kötülük yok edilince tutkunun da kişisel çıkarında kalmayacağı ve çifte yasa silinip de iki merkez birleşince insanın benliğine yeniden kavuşacağı bir yeniden kazanılmış birlik düşü kurar. Hegel'de çelişkileri usun gözlerinin bedenin gözleriyle birleşeceği saltık bilgi yurdunda uzlaştırıyordu. Ama Maester'in görüşü özde varlık, özgürlükle zorunluluk arasındaki kavganın sonunu haber veren Marx'ın görüşüne de yaklaşır. Maester'e göre kötülük birliğin bozulmasından başka bir şey değildir. Ama insan hem yeryüzünde hem gökyüzünde birliğini bulmak zorundadır. Hangi yollarla? Eski yönetimin gericisi Maester bu noktada Marx'tan daha karanlıktır. Bununla birlikte büyük bir dinsel devrim bekliyordu. 1789 bunun tüyler ürpertici bir girişinden başka bir şey değildi. Gerçeği yapmamızı, yani tümüyle yeni devrim anlayışının izlencesini uygulamamızı isteyen ermiş Jan'ı, yok edilmesi gereken son düşmanın ölüm olduğunu haber veren ermiş Paul'u anıyordu. İnsanlık, cinayetler, zulümler ve ölümler içinden her şeyi doğrulayacak olan bu tükenişe doğru yürüyordu. Maester'e göre yeryüzü, durmadan, dinlenmeden nesnelerin tükenişine, kötülüğün kazınmasına, ölümün ölümüne dek yaşayan ne varsa hepsinin kurban edilmesi gereken uçsuz bucaksız bir sunaktan başka bir şey değildir. Yine de yazgıcılığı etkindir. İnsan her şeyi yapabilirmiş gibi eyleme girişmeli, hiçbir şey yapamazmış gibi boyun eğmelidir. Aynı yaratıcı yazgıcılığı Marx'ta da buluruz. Maester kurulu düzeni doğrular kuşkusuz. Ama Marx da kendi çağında kurulan düzeni doğrular. Kapitalizmin en güzel övgüsü en büyük düşmanınca yapılmıştır. Marx ancak kapitalizm gününü doldurduğu oranda kapitalizm düşmanıdır. Başka bir düzen kurulacak ve tarih adına yeni bir törelere bağlılık isteyecektir. Bunun yollarına gelince Marx içinde, Maester içinde aynıdır. Siyasal gerçekçilik, sıkı düzen, güç. Maester, Bosset'in aşırı düşüncesini yineleyerek sapkın kişi kişisel düşünceleri olan kişidir. Başka bir deyişle sapkın kişi toplumsal ya da dinsel bir geleneğe dayanmayan düşünceleri olan kişidir dediği zaman töreye uyarlılıklarının en eskisinin ve en yenisinin tanımını verir. Bu yüksek mahkeme savcısı celladın karamsar ozanı bizim diplomat savcılarımızı haber verir o zaman. Söylemek bile fazla, ne Maester'i bir Marksçı ne de Marx'ı bir Hristiyan yapar bu benzerlikler. Marksçılıkta tanrısızlık kesindir, yine de insan düzleminde yüce varlığa yer verir. Din eleştirisi insanın insan için yüce varlık olduğu öğretisine varır. Bu açıdan sosyalizm bir insanı tanrılaştırma çabasıdır. Geleneksel dinlerin kimi özelliklerini almıştır. Ne olursa olsun bu yaklaştırma, devrimci bile olsa her türlü tarihsel gelecek inancının Hristiyan kaynakları konusunda aydınlatıcıdır. Tek fark bir gösterge değişikliğindendir. Marx'ta olduğu gibi Maester'de de çağların sonu Vigny'nin büyük düşünün, kurtla kuzunun barışmasının, cani ile kurbanın aynı sunağa yürümesinin, bir yeryüzü cennetinin başlamasının ya da yeniden başlamasının gerçekleşmesi demektir. Marx'a göre tarihin yasaları özdeksel gerçeği yansıtır. Maester'e göre de tanrısal gerçeği. Birincisi için özdek özdür. İkincisi için tanrının özü bu yeryüzünde cisimleşmiştir. İlke bakımından ölümsüzlük iki düşünürü birbirinden ayırır. Ama tarihsellik gerçekçi bir sonuçta birleştirir onları. Maester Yunanistan'dan nefret eder. Yunanistan'ın bölücülük ruhunu kalıt bırakarak Avrupa'yı çürüttüğünü söyler. Aracılardan vazgeçmediği, üstelik Hristiyanlığın çıkardığı ve dinsel kaynaklarından koptuktan sonra bugün Avrupa'yı öldürmek tehlikesi gösteren tarihsel tümlük ruhunu bilmediği için Yunan düşüncesinin her şeyden önce birlik düşüncesi olduğunu söylemek daha doğru olurdu. Bir Yunan adı, bir Yunan simgesi, bir Yunan maskesi bulunmayan bir masal, bir çılgınlık, bir sapkınlık mı vardır? Koyu ilkeliciliğin öfkesini aldırmayalım. Bu şiddetli tiksinti, bütün ilk çağ dünyasıyla bağlarını koparmış olmasına karşılık, Hristiyanlığı kutsallıktan sıyıracak ve onu fetihçi bir kiliseye bağlayacak olan yetkici sosyalizmle el ele vermiş yenilik anlayışını dile getirir gerçekte. Marx'ın bilimsel mesihçiliği ise burjuva kaynaklıdır. İlerleme, bilimin geleceği, teknik ve üretim aşkı 19. yüzyılda birer inanç olarak oluşmuş burjuva söylenleridir. Komünizm bildirisi ile Renan'ın bilimin geleceğinin aynı yılda yayımlandıklarını unutmamalı. Çağımızın okulu için şaşırtıcı olan bu son inanç açıklaması 19. yüzyılda sanayi ile bilim alanındaki şaşırtıcı ilerlemelerin uyandırdığı bu neredeyse gizemci umutlar hakkında en doğru düşünceyi verir. Bu umut teknik ilerlemeden yararlanan burjuva toplumunun ta kendisinin umududur.
Ayrım sonu.